İngilizlerin Devleti'nin Türk ve İslam Karşıtlığı.
Osmanlı'nın çöküşüne zemin hazırlayan, Orta Doğu'yu paramparça eden ve İslam coğrafyasını kana bulayan en önemli unsurlardan biri, 19. yüzyılda dönemin İngiltere'sinde başlayan İslam ve Türk milleti aleyhine propagandadır. Amaç, Orta Doğu'nun yeniden şekillendirilmesi, İslam coğrafyasının işgal edilmesi süresince yaşanacak haksızlık ve adaletsizliklerle kamuoyunun tepki göstermesini engellemek, Müslüman ve Türk toplumlara yapılan zulümleri sözde meşrulaştırmaktır. Bunun ilk adımı, Darwin'in Türklerin haşa aşağı bir ırk olduğunu ve yakın tarihte silinip yok olacağı yalanını ortaya atmasıyla başlamış, böylece İngilizlerin devletinin İslam coğrafyasında oluk oluk akıttığı kan sözde bilimsel bir zeminde gelişmiştir. Bakın Darwin ne diyor? Bilim dışı ezeyanlarıyla İngilizlerin devletine nasıl malzeme veriyordu?
Doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum. Darwin'in bu sözde bilimsel tespitinin ardından dönemin önde gelen İngiliz siyasetçi ve yazarları arka arkaya Türk karşıtı açıklamalar yapmış, Türk ve İslam karşıtlığını adeta bilimsel bir duruş gibi yansıtmışlardır.
Örneğin dönemin İngiliz Dışişleri Bakanı Villiers tıpkı Darwin gibi Türk ırkını medenileşemeyecek bir ırk olarak tanımlamıştır. Villiers'ın ezeyanlarına göre Türkleri geliştirmenin tek yolu onları dünyadan temelli olarak göndermektir. 1880-1885 yılları arasında İngiltere'nin başbakanlığını yürüten Gladstone'da Osmanlı'ya ve Türk milletine sayısız hakaretler etmiştir. Bunlardan biri şudur.
Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz. Türklerin yaptıkları kötülükler yalnız bir surette ortadan kaldırılabilir. Kendileri yok olmakla. Gladstone'un karşıtlığı sadece Türk milletine değil, tüm Müslümanlara yöneliktir. Kur'an-ı Kerim yok edilmedikçe Avrupa'ya barış gelmeyecek. Kur'an'ı Müslümanların elinden almalıyız diyen Gladstone, Türk karşıtlığını anlatan Bulgar Terörü ve Doğu Sorunu isimli bir broşür yayınlamıştır. Bu broşürde Osmanlı'yı alabildiğine kötülemiş, Türkler için en iyi yol pılıpırtılarını toplayıp gitmeleridir çağrısı yapmıştır. İngiltere eski başbakanı Tony Blair'in ise yaptığı konuşmalarda sık sık Gladstone'dan ilham aldığını ve kahramanlarının Gladstone olduğunu söylemesi oldukça manidardır. Tony Blair, Gladstone'dan 120 yıl sonra bugün de aynı sorularla karşı karşıyayız. Gladstone'un 1876'daki cevabı netti, benim cevabım da aynı. Yani 200 yıldır İngilizlerin devletinin siyaseti hep aynıdır. Türkleri ve Müslümanları yok etmek için uğraşmak. İngiltere Başbakanı Lord Salisbury ise 1911 tarihli gizli bir belgede Türkler hakkında şunları söylüyordu. Aynı maskara Osmanlılık devam ediyor. Fanatik cahil insanlar, barbar millet, kapitülasyonların da kalkmasını istiyorlar. Türkler daima Türk kalacaklar. Hiçbir zaman Avrupalılaşamayacaklar.
Osmanlı ekonomik olarak prangaya vuran kapitülasyonlara haklı olarak karşı çıkmayı barbarlık olarak gören bu sözler aslında İngilizlerin devletinin zihniyetinde gözler önüne sermektedir. İngilizlerin devletine göre Türkler ve Müslümanlar Anglo-Sakson ırkına köle olmaya, hizmet etmeye, sömürülmeye mahkumdurlar. Buna karşı çıkmaları bile düşünülemez. Nitekim Osmanlı Devleti'ne hasta adam lakabını takan da dönemin İngiltere'sidir. Başbakan Asquith bir konuşmasında Osmanlı Devleti ölüm döşeğine yattı. Dünya için bir şer ve fenalık yuvası olan bu hasta bir daha canlanmayacak der.
Birinci Dünya Savaşı döneminde İngiltere Başbakanı olan Lloyd George da savaş sırasında yayınladığı memorandumda şunları yazmıştı. Arapça konuşan her yer Osmanlı İmparatorluğundan alınmalı ve manda haline getirilmelidir. Türkler Anadolu'nun büyük bir kısmına sahip olacaklar fakat Avrupa'da hiçbir toprak sahibi olamayacaklardır. Türklere boğazlarda ve denizlerde hiçbir yer verilmeyecektir. Türkler yüzlerce yıl Avrupa'da kaldılar ve Avrupa'daki bütün belaların başı oldular. İstanbul Türk değildir, Yunanlıdır. Türkler oradan atılmalıdır. Lord Curzon ise Türklere beslediği karşıtlığı şöyle ifade ediyordu. Türkler Avrupa'dan atılmalıdır. Bir veba tohumu olan, savaşların yaratıcısı, komşuları için bir küfür olan Türkler Avrupa'dan silinmelidir. İngiliz tarihçi Edwin Pearson ise 1918'de İstanbul'un işgali hakkında Daily News gazetesine yazdığı makaledeki şu ifadeleri ibretliktir. Görünen o ki Türklerden kurtulmak üzereyiz. Bu kutlu olayın gerçekleşmesi durumunda dünyadaki tüm Hristiyan ırklarda zafer şarkıları yükselmeli ve bu ilahiye tüm medeniyet aşıkları katılmalıdır.
Burada sadece bazı örneklerine yer verdiğimiz 19. yüzyıl İngiliz siyasetçilerinin Türklük ve Müslümanlık karşıtı söylemleri hem Osmanlı'nın yıkılışını hem de günümüzdeki bir takım gelişmeleri anlamak açısından önemlidir. Üstelik 19. yüzyılda İngilizlerin devleti sadece Osmanlı'yı değil İslam dinini de hedef almıştır. Yapılan provokasyonlarda dinimize yönelik saldırılar gerçekleştirilmiş ve İslam alemini güçsüzleştirme politikası hayata geçirilmiştir. İngiliz politikacılardan Edward Augustus Freeman, İslam'ın haşa engelleyici ve hoşgörüsüz bir din olduğu iftirasıyla ortaya çıkmıştır. Freeman, Bulgar ayaklanması sonrası yaşanan Türk aleyhtarı propagandanın da önde gelenlerindendir.
İngiltere'de İçişleri Bakanı, Donanma Bakanı, Savaş Bakanı, Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı ve son olarak da Başbakan olarak görev yapan Winston Churchill ise İslam dini ve Müslümanlar hakkında defalarca iftiraya varan ifadeler kullanmıştır. Ben Türk'ün peşindeyim diyen Churchill, Anglo-Sakson ırkını üstün, diğer halkları ise aşağı sınıfta sömürülmesi ve yönlendirilmesi gereken sözde yarı hayvan varlıklar olarak gören biridir. Irkı bozulmuş 100 bin İngiliz'in zorla çalışma kamplarına götürülmesi ve kısırlaştırılmasını teklif eden bir siyasetçi olan Churchill, bu sayede İngiliz ırkının gerilemesinin engelleneceğini düşünüyordu. Kenya'nın verimli topraklarını sadece beyazların işlemesini emreden, 150 bin Kenyalı'nın toplama kamplarına götürülmesine sebep olan, 1943 Bengal kıtlığında 4 milyon Hintlinin hayatını kaybetmesinin ardından, Hintlilerden nefret ediyorum, barbar bir dine sahip hayvan gibi bir kavim diyen de Churchill'dir. Churchill, Afganistan'dan askerlere direniş gösteren herkesi anında vurma emri vermişti. Peştunların İngiliz ırkının üstünlüğünü fark etmeleri gerektiğine inanıyordu. Kızılderililer ve aborjinlere kötülük yapıldığını kabul etmiyorum. Yaşananlar sadece üstün ırkın gelip her şeye el koymasıdır sözleri de Churchill'in ırkçı düşünce yapısının bir başka çirkin yansımasıydı. Churchill, Filistin halkı içinse köpek kulübesi hakkında son kararı içinde yaşayan köpekler veremez demişti. Ne var ki günümüz Orta Doğu haritası Churchill'in Orta Doğu halklarını sözde aşağı tür olarak gören bu çirkin mantığıyla çizildi.
Bugün de İslam coğrafyasında yer alan zulümlerin arkasında İngiliz derin devletinin ırkçı ve İslamiyet karşıtı kara propagandası ve sinsi siyaseti vardır. Bu sinsi plana karşı kurulacak en büyük set ise Müslümanların, demokrasinin, özgürlüğün, sanatın ve kalitenin en yüksek noktası olan Kur'an İslam'ını yaşayıp ittifak ettiği güçlü bir İslam birliğidir. Müslümanlar Allah'ın emrettiği gibi topyekün bir sevgi birliği içinde olduklarında hiçbir planın bu coğrafyada etkili olma imkanı yoktur.